Ayrım 23.
Mutfağın yanındaki holde tıraş olan Şiran'ı seyrediyordu. Uluslararası bir proje, Şiran'ın tıraş olması. Sepet desenli, pembe plastik, yayvan bir kap. İçinde aile erkeklerinin ortaklaşa kullandıkları bir tıraş tası. Fırçası, arko tıraş kremi, birkaç kullanılmış permatik. Tıraş artık kaçınılmaz bir biçimde dayattığı zaman banyodan, gazlı termosifonun üzerindeki yerinden indirilir. Bir ucu kırık, sırları dökülmüş aynanın refakatinde yemek masasının üstüne taşınır. Sonra eski gazete aranır, masanın üzerine serilir. Aynanın dayanabileceği ağırlıkta bir cisim bulmak her zaman zordur. Sonunda çiçek, balkondan bir saksı, taşlaşmış toprak, can çekişen bitki getirir. Şiran yüzü cama dönük oturur, aynayı saksıya dayar, açısını ayarlar. Çiçek, sıcak su yok mu? Kaynamadı abi. Nasıl kaynamadı? Yengem senin koyduğun suyla çay demlemiş. Ben yeniden ısıtıyorum. Şiran homurdanarak kalkar mutfağa gider. Bu kadar çok su koyarsan kaynamaz tabii. Yok mu bir cezve? Cezvede kaynat. Peki abi. Şiran masaya geri döner. Yüz tetkiki faslı o zaman başlar. Bunu seyretmek çok hoştur. Çünkü aniden fevkalade ciddileşir. Pür dikkat kesilir. Parmaklarını boynunda, yanaklarında gezdirir. Cildini çekiştirir, uzun uzun muayene eder. Çiçek, su. Getiriyorum Şiran abi. Şiran'ın kaşları çatıktır. Çiçeğin getirdiği suyun ısısını hiçbir zaman beğenmez. Ama geride gitmez su. Genç kız tıraş tasına boşaltır, yüzü ıslatma, arkoyu yayma titiz bir dikkatle gerçekleştirilir. Sabun köpürtülür, permatiğin yüze vurulması ufak bir incelemeyi de birlikte getirir. Vah! Açıklama arkasından gelir. Benim yüzümün derisi çok ince, acıtıyor. İnce deri ne demektir bilinmez. Şiran adam akıllı esmerdir. Ama tıraşların arasının onca açılması bu zafiyetle açıklanır. Mamafi tıraş bittiğinde onlarca değilse bile epey bir kesik görünür. Şiran bundan nefret eder. Feride Nivea var mı? Kolonya sürsen de mikrop kapmasa. Kolonya yakar. Feride. Feride duymamazlıktan gelir. Onun yerine çiçek cevap verir. Vardı ama bitti mi bilmiyorum Şiran abi. En son yengem istemişti. Çiçek kendisini evdeki tüm eksik gedik ve olumsuzluklardan sorumlu tutar gibidir. Bundan olacak her yokun açıklamasını da beraberinde getirir. Git bak bakalım yengende var mı? Sabırsız bir bekleyiş. Yokmuş abi, yengem pertev var, olur mu diyor. Şiran düşünür. O da krem, o da krem. Git getir. Rodoplu Şiran'ı seyrediyordu. Bu işi neden banyoda yapmıyor? Cevabını da kendisi verdi. Tıraş olağan bir iş değil de ondan. Kendine göre bir töreni var. Çiçek, kaldır bunları. Fikrini değiştirdi. Sor bakalım, Supi de tıraş olacak mı? Supi abim çıktı Şiran abi. Nereye gittiğini söyledi mi? Arkadaşları ile buluşacakmış. Tıraş oldu gitti. Ferit kursa gitti mi? Gitti Şiran abi. Şiran yüzüne son bir kez baktı, rahatladı. Bana döndü, dizime hafifçe bir şaplak attı. Ne haber? İyidir, senden? Uzandı, sevecen bir tavırla omzumu sıktı. İyidir. Anne baba yok mu? Yok, onları tatile gönderdik. Memlekete mi? Evet, olduğu kadar da hayır anlamına gelebilecek bir hareket yaptı. Ben de üstelemedim. Günay'a döndüm. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. İlişkilerinin Günay'ı ev ziyaretine getirecek boyutlarda olması dikkat çekiciydi. Ve tabii bir de tıraş. Bana tıraş daha mahrem bir şeymiş gibi gelmişti. Herkesin, hele de bir kadının, meğer ki aileden olsun, önünde yapılacak iş değildi. Çiçek, Feride, kaldırın şunları. Feride bu defa geldi. Neyi kaldıralım Şiran abi? Şiran gülmeye başladı. Ulan üç kağıtçı. Uzandı, küçük kızın omuzlarından sıkmaya başladı. Sevgi gösterisiydi ama anlaşılan dozunu ayarlayamamıştı. Feride'nin gözlerine yaş yürüdü. Yapma abi, Şiran abi yapma. Şiran'ın bırakmaya niyeti yoktu. Rodoplu'nun canının sıkıldığını fark ettim. Sonunda dayanamadı. Bıraksana çocuğu, canı yanıyor. Yaşlar Feride'nin gözlerinden süzülmeye başladı. Rodoplu yerinden kalktı, Şiran'ın ellerine yapıştı. Şaka yapıyormuş gibi gülüyordu ama Şiran'ın parmaklarını açıp kızı kurtarmaya çalıştığını görebiliyordum. Sonunda Şiran bıraktı, çocuk ağlaya ağlaya gitti. Sulu göz sen de, Şiran arkasından bağırdı. Yapma böyle şeyler dedi Rodoplu Şiran'a, genç kız oluyor artık. Rodoplu'yu henüz yanlış bulduğuna müdahale etmekten kaçınmayacağını bilecek kadar iyi tanımıyordum. İçli dışlılıklarının bir başka delili olarak gördüm. Demeye kalmadı, çiçek geldi. Yenge diye söze başladı. Yanakları kıpkırmızı oldu. Günay abla diye değiştirdi. Rodoplu uzandı, elini tuttu. Ziyanı yok ablacığım. Güldü. Söyle bakayım ne oldu? Ben diyecektim ki kabak tatlısı yapmasını biliyor musun? Ferit abim çok seviyor da. Kabak alalım mı diyecektim. Nalan yengeme sordum, nasıl yapıldığını bilmiyormuş. Sen biliyor musun? Senin Nalan yengen ekmek kesmesini beceremez dedi Şiran. Ona niye sordun? Al canım ben yaparım dedi Rodoplu Şiran'ı keserek. Yok sana zahmet olur. Sen bana anlat ben yaparım. Ben yaparım çocuğum merak etme zahmet olmaz. Ama kestirebilirsen manavda kestir. Onların o iş için testereleri vardır. Evde kesmesi zor olur. Çiçek hemen geri çekildi. Almayalım istersen. Bizdeki bıçaklar da iyi değil. Çocuğum koyun kesmeyeceğiz. Hadi hallederiz. Tamam. Evde şeker var mı? Bire iki ister. Çiçek'in anlamadığını gördü. Kabağı tartacaklar ya kaç kilo gelirse onun iki misli de şeker lazım. Tamam. Bu arada Şiran tıraş takımlarını toplamak ister gibi bir hareket yaptı. Çiçek atıldı. Ben toplarım Şiran abi. Şunu götüreyim. Tası aldı, banyo tarafına yürüdü. Az sonra içeriden sesi geldi. Çiçek, çiçek. Benim çizgili gömleğimi yıkamadınız mı? Yıkadım Şiran abi. Sabah Apo abim geldi, o giydi. Okulda toplantısı varmış. Kısa bir sessizlik oldu. Ben ne giyeceğim şimdi? Az sonra elindeki buruşuk gömleği koklayarak geldi. Bu da ütüsüz. Çiçek sokak kapısından geri döndü. Ben ütülerim abi. Çok küçücüktü diye Rodoplu anlattı. Ve bütün bir ev halkına hizmet ediyordu. Ev temizliği, çamaşır, bulaşık, ütü, alışveriş, çocuk bakımı, 5 kat kömür taşıma ve zaman içinde göreceğim gibi evdeki silahları saklama. Her şey ona bakıyordu. Bütün bunların üstüne bir de okula gidiyordu. Samatya'da kötü bir ilkokulun son sınıfındaydı. Teşekkürler, takdirnameler alıyordu. O hengamede ne zaman çalıştığını anlamak için gözlerinin altındaki morluklara bakmak yeterliydi. Sabahları herkesten önce kalkar, son abinin döşeğini sermeden uyumazdı. Derken bir gün son moda parçaları ezbere bildiğini keşfettim. Biraz daha yakından bakınca önce blue jeanli, tişörtlü kolej hayallerini gördüm. Sonra da gözlüklerinden ve gagamsı burnundan duyduğu azabı. Ailenin güzeli, çiçeğe en ufak bir gönderme yapılmaksızın sürgüt övülen Feride'ydi. Çiçeğe derslerinde ve ev işlerinde yüceltmek en güvenilir olma gibi hasletler kaldı ki, bu hasletler aslında Selime teyze hasletleriydi. Cenazeden düğüne herkesin işine koşan, davetiyesi unutulan Selime teyze. Kalbim ona uzandı. Gözlerim Hayriye anneye döndü ve kız çocuklarının nasıl istimal edildikleri, sarf edildiklerini gördüm. Hayriye anne her zaman hastaydı. Dizlerini sürgüt ovuşturmasına bakılırsa romatizması vardı ve kerlikin kuru sıcağından sonra İstanbul'un nemi azdırıyor olmalıydı. Ve geğiriyordu. Geğirdiği zaman bal rengi gözlerine oturan çocuksu çaresizliği hatırlıyorum. Ülser ya da safra kesesi olmalıydı. Tedavisi tabii mümkündü ama örenler için değil. Bunun garip bir saptama olduğunun farkındayım. Ama şöyle, en küçük bir ağrının, en ufak bir ateşlenmenin boyutlarının çok üstünde telaş yarattığını görüyordum. Çiçeğin bademcikleri iltihaplandığı için panik içinde haykırdığını hatırlıyorum. İlginç olanı, politik konularda dünyayı yorumlamada onca bilgili ağabeylerin basit bir bademcik iltihabında elden ayaktan kesilmeleridir. Bedenlerine ilişkin hiçbir bilgileri yok gibiydi. Ve baş ağrısı dahil her şeyden korkuyorlardı, çok korkuyorlardı. Ölümden korkar gibi korkuyorlardı. Öte yandan doktorlara taşınmalarına rağmen Cerrahpaşa'nın evlerine çok yakın olduğunu hatırla, hiçbir tedavi olması gerektiği gibi uygulanamıyordu. Çünkü saatle ilişkileri olmadığı gibi reçeteleri de anlaşılmaz bulduğum burun bükmeyle karşılıyorlardı. Ne gibi? Allah kısmet etmişse iyileşirim gibi mi? Hayır, o da değil. Sadece garip bulduğum bir güvensizlik. Antibiyotiğin alınması gerekli saati telefonla hatırlattığımı bilirim. Yine de hareketleri sistematikleştirmek mümkün olmadığı için A ilacı alınıyorsa B ilacı alınmıyordu. Böyle olunca da rahatsızlık durulmuyor, rahatsızlık durulmadığı için de ziyaret edilen doktor sayısı, doktorların ünvanları da giderek doçent, profesör, bölüm başkanı, rektör artırılıyordu. Söylediğim gibi, Hayriye anne her zaman hastaydı. Dahası henüz 50 yaşında olmasına rağmen ihtiyar kategorisine girmişti. Çok çalıştığı ve yorgun olduğu söyleniyordu. 10 çocuk doğurmuş olmanın yorgunluğunu elbette yadsımıyorum. Ama şunu da görüyordum. Hayriye Hanım bir ağa karısıydı. Bu bakımdan ırgatlığı hiç olmamıştı. Öte yandan alışveriş dahil hiçbir sokak işi yapmazdı. Dahası girdili çıktılı bir yaşantısı da yoktu. Girdili çıktılı yaşantıdan kastım efendim, dikiş dikmek, gömlek kolalamak, sehpa örtüsü kolalamak, çaylar, pastalar, rakı mezeleri hazırlamak, çocukların derslerine bakmak, sınav günlerini izlemek, okul aile birliğine duhul etmek vesaire vesaire. Öte yandan mutfakları mercimek torbası, şehriyeli bulgur ya da pirinç pilavı ve etli sebzeden oluşan sade bir mutfaktı. Zeytinyağlı hiç yoktu. Evde tatlı yapıldığında hiç görmedim. Bulaşık adam akıllı bir meseleydi ama birkaç el birden hallediyordu. Bütün bu gözlemler üst üste gelince her şeyi çiçeğin üstüne yıkan yorgunluğu göremediğim gibi, gece ders çalışacağım diye üçte yatmış bir çocuğu, sabahın köründe kalk çay demle diye ayağa diken umursamazlığı da yadırgıyordum. Derken 12 Mart'tan sonra DDKO davasında arandığı için kaçak Suat'ın karısı Vildan yalnız kalmasın diye çiçeğin daha 3. sınıftayken okuldan alındığını ve genç çiftin jeoloji mühendisleri olarak çalıştıkları Batman'a gönderilmiş olduğunu duydum. Çiçek orada 1 yıl kalmış. Hozan'a annelik etmişti. Şimdi bu bilgi benim için 2 açıdan çarpıcıydı. Birincisi, abisinin bakıcıya ihtiyacı olduğu için okuldan alınan çocuk. İkincisi, bir saksı çiçeğin bile emaniyet edilemeyeceği yaştaki çocuğun bakımına terk edilen bebek. Benim sınıfımın okula adanmışlığının farkındaydım. Bizde çocuk denince ailenin tüm faaliyeti okul ve eğitim etrafında örgütlenirdi. Oysa Örenler'de böyle olmadığı açıktı ve Çiçek 2 yıl kaybetmişti ki Feride ile aynı sınıfta olmalarının nedeni buydu. İkincisi, bir yardımcı tutacak para göndermek yerine neden Çiçek'in gönderildiği ayrı bir şaşırma konusuydu. Ben daha büyük, üstelik okula gitmeyen bir ablanın, daha da doğrusu Hayriye annenin gitmiş olmasını makul buluyordum. Ama bu mümkün değildi. Neden? Hayriye anne ve büyük kızlar Bave'ye lazımdı da ondan. Neden lazımdı? Bir, Memduh amca karısını gözünün önünden ayıramazdı. 2, Hayriye hanıma ev işlerinde yardımcı lazımdı. 3, hasta babanın iğnesini yapan, serumunu takan Ayten ve Aynur'du. Bunu ben de biliyordum. Memduh amca şeker hastasıydı. Krize girdiği bir gün onlardaydım. Aynur'un damarını bulacak da serum takacak diye zavallı kolunu delik deşik ettiğini hatırlıyorum. Hayretler içinde kalmıştım. Daha sonra Ayten ile onun Kızılay'ın ilk yardım kurslarına gönderildiklerini öğrendim. Yine de itiraf etmeliyim ki, meğer ki dağ başında olalım kendi kolumu emanet etmezdim. Ne zaman fark ettim bilmiyorum ama fark ettim. Bu ailede adı olmayan kadınlar değil çocuklardı. Kadının itibarı ailesine eklediği el sayısı ve tabii kalitesi, yani erkek, ile doğru orantılıydı. 5'i erkek, 10 çocuk doğurmuş olan Hayriye annenin itibarı tartışmasız olduğu gibi, otoritesi de yabana atılır gibi değildi. Oysa çocukların hiçbir hakları yok gibiydi. Çocuklar bireyler değil, ana babasının doğal uzantılarıydı. Onlara eklenmiş yeni eller, yeni ayaklar gibiydiler. Ve bu konumlarıyla başta baba olmak üzere büyüklerin ihtiyaçlarını yaş hiyerarşisi uyarınca karşılamakta kullanılıyorlardı. Kendilerine ait hayatlarının varlığı asla söz konusu olmadığı gibi ve bundan dolayı bireysel yaşamlarını kolaylaştıracak, iyileştirecek, hatta mümkün kılacak düzenlemeler de söz konusu değildi. Şunu çok iyi biliyorum ki kız olsun, erkek olsun, hiçbir çocuğun aileyle bir biçimde paylaşmadığı, sadece kendisine ait faaliyeti saygı görmediği gibi her an tecavüz edilebilecek gibi duruyordu. Hiçbir şey esnemiyor, hiçbir şey onlardan yana sapma yapmıyordu, anlıyor musun? Böyle olduğu içindir ki Suat'ın ihtiyacı olduğu zaman Çiçek pat diye okuldan alınıvermişti. Babanın ihtiyacı olduğu gerekçesiyle de büyük kızlar, göreli olarak büyük, aslında biri 15, öteki de 17 yaşındaydı. İlkokuldan öte mektep görmemişlerdi. Bu tutumun tezahürlerini gündelik yaşamda da görebiliyordum. Örneğin hiç kimse buna yengelerde dahildi. Çiçeğin ertesi günkü sınava hazırlanabilmesi için mesela bırak ütüyü ben yapayım da sen dersine bak demiyordu. Ya da mesela güzelliğinden büyük kuşkular duyduğunu fark edip onu yüreklendirecek bir şeyler söylemek, işte ne bileyim, yakışacak bir giysi almak gibi şeyler yapmıyordu. Sakınılmıyorlardı, anlıyor musun? Kimse onların üstünden yük kaldırmak, nefeslenmeleri için gaileleri aralamak gibi çaba içinde değildi. Ve tabii bu çocuklar İstanbullu olmaya adaydılar. Pırıl pırıl zeki ve iyi niyetliydiler. Ve onlara bakarken hayatları böyle devam ettiği takdirde bir tür ikinci sınıf vatandaşlığa mahkum olacaklarını düşünüyordum. Giyinmesini bilmeyen, çatal bıçak tutmasını bilmeyen, üniversiteden mezun olsa bile koçun asla iş vermeyeceği, mutsuz diplomalılardan olacaklarını görüyordum. Sanki onlara birisi parlak renklerin, sentetik kumaşların zannettikleri kadar güzel olmadığını anlatmalıydı. Adi olan giysiyle, saldırgan olan giysiyle, asude olanın ince zevkin farkını anlatmalıydı. Ama kırmadan, zaten titreyen dizlerini kireçlendirip kazık kestirmeden, daha da zoru, burjuva özentiliğinin ayrımını göz ardı etmeden, züppeleştirmeden, asriliğin rüküşlüğüne düşürmeden, modanın esaretine sokmadan. Annelerinin yerel giysilerinin o asırlardan süzülmüş estetiğinin bilincine varılırsa, bu bilinç hem ne demek istediğimi anlatır, hem de onları korur diye düşündüm. Bir bayram günüydü. Hayriye anne eve yerel kerlik giysileriyle geldi. O gün üzerinde gerçekten çok güzel bir kıyafet vardı. Ne kadar güzelsin dedim. Gerçekten bütün namusumla söyledim. Çok güzeldi. Söyledim ve Şıra'nın yüzündeki öfkeyi gördüm. Şaşkına döndüm. Annesinin kılığından nefret ediyor olabilir miydi? Hiç ama hiç ihtimal vermiyordum. Niye kızıyorsun? Güzelliğin tescil edilmesi için ille de Vakko'da satılması mı lazım? Cevap vermedi. Sonra bir gün 1976 basımı bir kitap okuyordum. Özgürlük Yolu Yayınlarından Kemal Burkay'ın Milli Mesele ve Doğu'da Feodalizm Aşiret isimli kitabı. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir bölüm vardı. Sömürgeciler yerli halkın sanatını, kültürünü hor gördüler. Gelişmesini engellediler. Onlara kendi sanat ve kültürlerini empoze ettiler. Özellikle yerli halkın üst sınıflardan gelen çocukları kendi çocuklarında sömürgeciliğin ideolojisiyle eğittiler. Böylece hemen tüm sömürgelerde Fransızca, İspanyolca, İngilizce konuşan, Avrupalı beyazlar gibi giyinen, her şeyde onları taklit eden, böylece efendileşme çabasında olan bir yerliler tabakası oluştu. Bu tabaka kendi halkının dilini, giyimini, sanatını, her bir şeyini hor görüyordu. Ve bu tabaka kendi halkının sömürülüşüne çoğu kez yardımcı oluyor, her bakımdan sömürgeci efendilerine hizmet ediyordu. Aşağılık kompleksiyle yüklü bir tabaka hemen her sömürgede görülmektedir. Aslında sömürgeciler kendi kültür ve sanatlarının, sosyal yaşantılarının en kokmuş biçimlerini sömürgelere ihraç ediyorlardı. Örneğin Çin'de afyon içilmesini var güçleriyle teşvik ettiler. Böylece hem Çin'e afyon satışı gibi karlı bir iş yapıyorlardı, hem de Çin halkını uyuşturuyorlar, onun direnme gücünü kırıyorlardı. Onlar yerli halklara alkol, fuhuş, kovboyculuk ve benzeri şeyleri götürüyorlardı. Burasına dikkat et. Yerli halkın gerici, ayak bağı niteliğindeki bir kısım törelerini korumaya ise özel bir önem gösteriyorlardı. Bir ara Ürdün ordusunu güya eğiten İngiliz asıllı Gallo Paşa'nın Ürdün yerlileri gibi uzun bir entari giydiği, onlar gibi uzun bir tütün çubuğu kullandığı ve onun da yerli halk gibi bit kaşıntısına karşı bu çubukla sırtını kaşımaktan hoşlandığı, böylece yerli halka saygı duyduğu ve onlarla çok iyi kaynaştığı ünlü bir hikayedir. Şirana ve tabii bütün çevresine göre Kürdistan Türkiye'nin sömürgesiydi. Ben de sömürgeci ulusun bir ferdi. Şimdi bir yandan kızlara sofrada çatalın tabağın soluna, bıçağın sağına koyulduğunu anlatırken, yerli halkın elle yemek yemek kültürünü hor görmüş oluyorum. Öte yandan Hayriye Hanım'ın giysisini överken de Gallo Paşa oluyorum. Kurtuluşum yok, anlıyor musun? Oysa Gallo Paşa'yı bilmem ama Dayana Pavlovich'in Nesibe'ye duyduğu, tamam anlaşılmaz, tamam sıra dışı. Aşk yüzünden bitlendiğini de gördük değil mi? Zoo. Annesinin giysisini övünce Şiran öfkelendi. Kızlar kaçıştı. Hezimet. Ama sonradan Şiran ipek ketenler giydi öyle değil mi? Evet dedi Rodoplu. Sesinin titremesini zor kontrol ediyordu. Evet, belki de bunun için çok koydu. Sen haklısın. O koltukta otururken dizini karnına çeken bir Kürttü. Samatya'daki evin balkonunda denize bakarken, haklısın, dağdaki kayanın üzerinde oturmuş, Varto Ovası'nı seyreden bir ağaoğluydu. Bedenini de öyle taşırdı. Üçgen vücutlu, selvi boylu değildi biliyorsun. Başı daima ensesine bir saldırı bekliyormuş gibi öne uzanmış, kafatası sıkı kundaktan yassılmış, yüzü geçmiş kazaların kesiklerinde. Ve bir kadın, sevgisini ona janjanlı ipek ketenleri bir askı gibi giydirmek için yeterli gerekçe gördü. Ne yenilgi, ne hazin bir yenilgi. Duraladı. Birden bütün yüzünü kapsayan bir tebessümle güldü. Biliyor musun, artık püritenlerin cinsel perhizinin, kadın perhizinin nedenlerini anlıyorum. Şiran'ın şeytanı, büyük makinası, amansız sömürgecisi cinsellik olmuş olmalı. Yoksa onca doğru bir kalemde yıkılmazdı.